Ayrım 35.
Tanrı kendisini evren düzeninde göstermiştir. Evren yapısında gezegenlerin sayısı ile güneşten uzaklıklarında çok iyi görülen bir uyum gizlidir. Tanrısal ruh evren içinde kendini uyumlu büyüklük oranları ile gösterir. Kepler 5 gezegenden her biri ile Pitagorasçıların 5 düzgün geometrik cisminden biri birçok yüzlü polyeder arasında bir bağlantı kurar. Her gezegen belli birçok yüzlüyü çevreleyen bir küre üzerinde hareket eder. Bununla da Kepler, geometrinin ana formlarıyla gök cisimlerinin uzay içindeki dağılımları arasında tam bir uygunluğun olduğunu göstermek istiyor. Başka bir deyişle evren matematik oranlarla örülmüştür. Bu kozmografyanın bir misteryumu, bir sırrıdır. Güneş sistemi içinde yalınç geometrik oranların olduğunu göstermekle Kepler, gökyüzü yapısının sırrını çözdüğünü inanır. Bu düşünce ona heyecan verir, onu evren anlayışına bir kılavuz olarak alır. Bu kılavuz ona hem yardım etmiş hem de engel olmuştur. Bu düşünce onu bir yandan doğanın geometrik yapısı üzerinde yeni araştırmalara götürmüş ama öbür yandan da ilk ve orta çağların bağlı kaldığı bir kabulü daire en yetkin şekli olduğundan gök cisimlerinin hareketlerinin de daire şeklinde olacağı savını açıklamada büyük sıkıntılara sokmuştur. Yine bu ilk yapıtında Kepler, gezegenlerin kendi ruhları ya da güneşteki kımıldatıcı ruh tarafından hareket ettirildiklerini düşünür. Ancak Kepler, doğada bulduğu güzellik ile uyumu hep bu ilk yapıtındaki gibi spekülatif görüşlerle anlamaya çalışmamış, gitgide doğadaki uyumun temeli saydığı matematik oranları gözlem ve deney ile belirlemeye geçmiştir. Nitekim bu yolda sonra hem Brahe'nin gözlemlerine hem de kendi deneylerine dayanarak gezegenlerin yörüngeleri ve hızları ile ilgili üç yasasını koymuştur. Yörüngelerin daire şeklinde değil de elips biçiminde oluşu, doğanın temelindeki matematik oranların a priori olarak kavranmasından çıkmamıştı. Bu sonuçlara gözlem ve hesapla varılmıştı. Bunun gibi Mars gezegeni üzerindeki çığır açan araştırmasında Kepler, artık Animis görüşünü bırakır. Gezegenlerin hareketi için artık fizik nedenler aramaktadır. İlk yapıtının ikinci basımında eski animist anlayışı ile ilgili olarak şunları söyler. Mars üzerinde yaptığım incelemelerde kımıldatıcı ruhların olmadığını tanıtlamış bulunuyorum. Ruh deyimi yerine kuvvet deyiminin konması daha doğru olur. Eskiden gezegenleri hareket ettiren kuvvetin gerçekten bir ruh olduğuna inanıyordum. Ancak sonra aralıklar büyüdükçe ruhun kuvvetinin azalacağını düşündüm. Bundan dolayı bu kuvvetin maddi olması gerektiğine karar verdim. Bu kararıyla da Kepler animist bir doğa anlayışından mekanist bir doğa anlayışına geçiyordu. Gökyüzünün sırları yerine gökyüzünün bir matematiği, bir fiziğini koyuyordu. Doğa gerçeğinin yalınç nicelik oranlarından kurulmuş olduğu düşüncesiyle Kepler, kesin doğa biliminin kurucularından biri olmuştur. Doğadaki güzelliği uyumu sağlayan matematik oranlardır. Kopernikus gibi Kepler de doğanın yalın ve açık olan kurallara göre işlediğine inanır. Bundan dolayı ona göre de doğayı araştırırken onu elden geldiği kadar az ve yalın ilkelere bağlamaya çalışmalıdır. Doğanın matematik yapılı olduğu düşüncesine Kepler'i vardırmada bu anlayışın da payı vardır. Bir de Kepler'e göre insan zihni en açık olarak nicelik, kuantitas bağıntılarını görebilir. Hem de zihin asıl bu çeşit bağıntıları kavrayacak bir yapıdadır. Nitelik, kalitas bakımından doğa ayrı ayrı insanlara başka başka gözükür. Ancak nicelik nerede kalınırsa güvenilir bir bilgiye varılır. Gelişmenin ikinci döneminde Kepler, ruh kavramı yerine kuvvet kavramını koymuştu. Kuvvet de fiziki, maddi olan bir şeydir. Madde de yer kapladığı için geometrinin konusudur. Kepler nerede madde varsa orada geometri de vardır der. Madde evrenin her yerinde olduğu için onun her yanı geometrik oranlarla doludur. Doğanın yapısında matematik orantıları bulmak Kepler'in getirmiş olduğu bir yenilik değildir. Kopernikus'ta bu görüş vardır. Ancak böyle bir evren anlayışının kökü daha gerilerde, yine antik çağdadır. İlk olarak Pitagorasçılar bu görüşü ortaya koymuşlardır. Başlıca matematik ve musiki üzerinde duran Pitagorasçılar, uyumlu seslerle tam sayılar arasında bir bağlılık görmüşler, her sesi bir sayı ile karşılamışlardır. Belki bundan sonra evrenin ana maddesinin arke, yani sayı olduğunu söylemişlerdir. Sayı bütün var olanların kökü ve özüdür. Bu görüşleriyle Pitagorasçılar gerçi Yunan matematiğini yaratmışlar ama bugün anladığımız gibi olan bir matematiği geliştirmemişler, daha çok bir sayı mistisizminde kalmışlardır. Bununla birlikte Pitagorasçıların sayılarla örülmüş evren sistemi Yunan bilimsel fantezisinin en büyük başarılarından biridir diyebiliriz. İşte Rönesans'ta Pitagorasçıların bu sayı mistisizmi de öteki antik çığırların yanı sıra ortaya çıkmış ve en güzel anlatımını Kepler'de bulmuştur. Kepler'in gördüğü işin Pitagorasçı evren görüşünü deneyle desteklemeye çalışmak olduğu söylenebilir. Ama ne olursa olsun Kepler, matematik doğa biliminin kuruluşunda ilk kesin adımlardan birini atmıştır. Ondan sonra Galilei bu adımı büsbütün ileri götürecek, matematik doğa anlayışını Pitagorasçılığın son kalıntılarından da temizleyecektir. Ona göre evrenin matematik düzenini keyfi düzenlemelerle, mistik düşünce oyunlarıyla değil, doğrudan doğruya deney ile kavrayabiliriz. Doğa araştırmasının ödevi, doğanın matematik yasallığını tanımaktır. Bu ödevde kavram yapıtlarıyla konstrüksiyon değil, ancak deneye dayanarak çözülebilir. Galilei'ye geçmeden önce biraz geriye giderek onun düşüncelerini daha önceden hiç olmazsa bir sezgi olarak ortaya koymuş olan bir yurttaşını, Leonardo da Vinci'yi 1452-1519. Kısaca görelim. Yalnız büyük bir ressam, büyük bir mimar değil, aynı zamanda derin bir bilgin, çok becerikli bir teknik adam da olan Leonardo da Vinci, bu çok yanlığıyla tam bir Rönesans insanıdır. O, çeşitli alanlardaki yorulmak bilmeyen çalışmaları ve yaratıcılığı ile kendisinden sonraki yüzyılların birçok düşünce ve buluşlarını önceden sezmiş, bunlara yol açmıştır. 1452 yılında Floransa yakınlarında bulunan Vinci kasabasında Floransalı bir devlet adamının oğlu olarak dünyaya gelen Leonardo, 5000 sayfa tutan notlar bırakmıştır. Sezinlemelerin, doğal gözlemlerin, tasarıların, sonuna kadar düşünülmemiş düşüncelerin dağınık olarak serpiştirildiği bu notlarda, skolastik spekülasyonlardan tamamıyla ayrılan matematik araştırma ile tekniğe dayanan bir yöntem bilinci buluruz. Burada bilimsel düşünce ile pratik teknik çalışma arasındaki bağlantı ısrarla belirtilir. Modern düşüncenin de başlıca özelliklerinden olan bu bilimsel düşünce ile pratik arasındaki bağlılık, sonra Galilei'de olgun formuna erişecektir. Leonardo'ya göre deney bilimin temelidir. Ama duyular yalnız gereçleri sağlarlar. Bunların sonra rasyonel bilgi olarak işlenmesi gerekir. Bilim kesinliğe ancak matematiğin kullanıldığı yerde ulaşır. Doğadaki bütün olaylar nedenler ile etkilerin birbirlerine bağlanmaları ile zorunlu olan kurallarla meydana gelirler. Zorunluluk doğa yasalarının hiç kopmayan bir bağıdır. Doğa çevresinde mucize diye bir şey yoktur. Doğadaki bu zorunluluğu bize ancak matematik tanıtabilir. Ancak matematik bilimlerden fantazileri, sofistlikleri kovabilir. Doğru ancak matematikle bulunabilir. Leonardo da Vinci de dağınık bir halde sistemsiz sezgiler ve öngörüler olarak bulduğumuz şu düşünceler, doğa araştırmasına temel olarak deneyi almak, doğanın yasallığını ancak matematik ile kavrayabileceğimiz, nihayet bilim ile pratik teknik arasında sıkı bir bağlılık olduğu düşüncesi, bütün bu bilim idealleri Galilei'de sağlam bir sistem olarak gelişeceklerdir. Bugünkü doğa bilimimizin de idealleri olan bu düşünceler, sistemli bir yöntem bilincine ilk olarak Galilei'de ulaşacaklardır. Rönesans'ta doğru bilgiye vardırılan yol, yöntemi açık olarak bir sorun diye ilk görenlerin başında Galilei olmuştur. Rönesans'ın başlangıçlarında skolastiğe karşı hemen hemen içgüdüsel olan bir tepki vardı. Birbirlerine ne kadar aykırı olurlarsa olsunlar, bütün çığırlar bu tepkide birleşiyorlardı. Skolastiğin şu ya da bu görüşü yanında özellikle yöntemi de reddediliyordu. Çünkü skolastiğin kullandığı silojizm, tasım yöntemi verimsizdi. Yeni bilgilere vardırmıyordu. Olsa olsa zaten bilineni yalnız aydınlatıyor, böylelikle onu tanıtılıyor da çürütüyordu. Yeniyi arayan Rönesans'a yeni bilgileri sağlayacak yeni bir yöntem gerekliydi. Başlangıçlarda antik çağırlara bağlanırken bunların yöntemleri üzerinde pek durup düşünülmemişti. Ama Rönesans ilerledikçe yöntem de bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Telesius doğayı araştırmaya temel olarak deneyi almak, bu kaynaktan sonra eksakt olarak ilerlemek gerektiğini ileri sürmüştü. Ancak o bu savına bağlı kalmamış, daha çok metafizik nitelikli bir doğa tasarısını geliştirmişti. Kepler de doğayı bilimsel olarak araştırmanın ne olduğu üzerinde durmuştu. Ona göre her bilim bir takım önsavlarla, bir takım varsayımlarla, hipotezlerle işe başlar. Hiçbir araştırma mutlak doğruluğu olan önsavların önceden bulunmasını beklemez. Geniş anlamıyla varsayım bir kanıtlamada argumentasyo, doğru, sağlam diye kabul edilen bir görüştür. Bu anlamında geometri de varsayımlara dayanır. Doğa bilimini üzerine kurduğumuz gözlem de bir varsayımdır. Örneğin astronomide varsayım bir tasavvurlar bütündür ki, onun yardımıyla araştırıcı gök cisimlerinin hareketlerindeki düzeni tanıtlar. Yalnız araştırmaya kılavuzluk edecek bu tasavvurlar keyfi olmamalıdır. Bunlar kendilerinden çıkarılacak sonuçların gerçek olaylara uygun olmalarıyla doğrulanmalıdır. Kepler'den sonra Galilei yöntemi sorunu üzerinde çok daha geniş olarak duracaktır. Onun mekaniği modern doğa biliminin bu ana başarısı yöntem anlayışının bir üründür. Rönesans'ta böyle başlayıp gelişen yöntem problemi bundan sonraki 200 yılın 17. ve 18. yüzyılların ana konusu olacaktır. Ancak ta 19. yüzyıla kadar yöntem denince hep doğa gerçeğine vardıran bilginin yürüdüğü yol göz önünde bulundurulur. Yani hep Kopernikus, Kepler, Galilei ile başlayıp Newton'da olgunlaşan bir doğa anlayışının bilgi tutumu üzerinde durulur. Nitekim Kant'ın da çözümlediği bu çeşit bir bilgidir. Doğadan başka türlü bir gerçeği olan kültür dünyasını kavrayacak bilginin yöntemi ancak 19. yüzyılda problem olmaya başlamıştır. O zamana kadar doğa gerçeğini kavramada başarılı olan yöntem kültür bilimlerinde de kullanılmıştır. Galileo Galilei 1564-1642 İtalya'nın Pisa kentinde doğdu. Öğrenimini doğduğu şehirde yaptı. Felsefe, fizik ve matematik okudu. Edebiyata karşı büyük bir ilgisi vardı. Platon ile Arşimed'i Aristoteles'ten daha çok beğenirdi. Pisa ve Padua üniversitelerinde profesörlük yaptı. Kopernikus'un öğretisine bütün gönlüyle bağlanmasına rağmen bir süre eski sistemi Aristotelesçe sisteme okuttu. Bu arada Kepler'e yazdığı bir mektupta Kopernikus'un görüşünün doğruluğuna çoktandır inandığını, bu görüşle birçok doğa olaylarının nedenlerini açıkladığını ancak Kopernikus'un başına gelenlerden ürktüğü için bunları ortaya çıkarmadığını söyler. Ama bir teleskop yapıp da Jüpiter'in uydularını keşfedince Kopernikus sistemine inandığını artık açığa vurur. 1610. Bununla da yalnız kendisine karşı değil, bütün Kopernikus sistemine karşı baskı ve kovuşturma başladı. 1616 yılında Engizisyon, Kopernikus'un yapıtını kilisenin yasakladığı kitaplar listesine koydu ve yeni sisteme inanmanın dinsizlik sayılacağını duyurdu. Bölgenin kardinali de Galilei'yi çağırarak yeni öğretiyi savunmasını, yaymamasını kendisine emretti. Ama Galilei araştırmalarından geri kalmadı. Yeni öğretiyi destekleyen buluşlarını üst üste ortaya koydu. Güneşin lekelerini, Venüs'ün dönmesinde geçirdiği evreleri buldu. Bu arada kiliseye bağlı olanlar da kendisiyle şiddetli savaştılar. Aristotelesçiler inançları sarsılmasın diye onun teleskopundan gökyüzüne bakmaya bile yanaşmadılar. Çünkü Aristoteles sisteminde gökyüzünün düzeni değişmezdir. Burası yetkinliğin dünyasıdır. Buradaki cisimler öncesiz sonrasız hareketleriyle düzgün daireler çizerler. Oysa şimdi Galilei gökyüzünde de değişmelerin pekala olabileceğini, güneş gibi tanrısal bir cismin lekeleri bile olduğunu gösteriyordu. Bu astronomik gözlemlerin yanı sıra Galilei iki karşıt sistem arasındaki çatışmayı da anlatmaya çalışmıştır. 1632 yılında çıkan En Büyük İki Evren Sistemi Üzerine Konuşma adlı ünlü yapıtında üç kişi dört gün arka arkaya iki sistem, Ptolemaios ve Kopernikus sistemleri üzerinde tartışırlar. Burada Galilei'nin kendisinin hangi sistemi tutmakta olduğu kolayca anlaşılıyor. Gerçi Galilei tehlikeden korunmak için konuşmaları varsayım kılığına bürünmüştür ama yine de tehlikeyi atlatamıyor. Kitabı yasak ediliyor, kendisi de Roma'ya çağrılıyor. Burada kendisine işkence edildiği söyleniyorsa da işkenceyle tehdit edildiği belki de daha doğrudur. Ancak ne olursa olsun 22 Haziran 1633 günü diz çökerek yerin merkezi olmayıp evrenin ortasında bulunan güneşin etrafında döndüğünü ileri süren öğretisinin, yani Kopernikus teorisinin yanlış olduğunu söylemek zorunda kalıyor ve bu öğretiyle ilgili hiçbir düşünceyi ne sözle ne de yazıyla anlatmayacağına, bunu yapan birisine rastlarsa onu Engizisyon'a ihbar edeceğine yemin ediyor. Kendisine zorla ettirilen bu yeminin onun gerçek kanısına uymadığını söylemeye bile gerek yoktur. Bu yalan yeminiyle Galilei, gerçi hayatını kurtarmış, Giordano Bruno'nun feci akıbetine uğramamıştır ama ömrünün geri kalan 9 yılını da azap içinde geçirmiştir. Bu yılları Floransa yakınında bir yerde sürekli bir kontrol altında, düşüncelerini bildirmemeye mahkum olarak yaşamış, bu arada yaşlanıp görmemeye başlaması da üzüntüsünü büsbütün arttırmıştır. Ama bilimsel çalışmalarını yine bırakmamış, ikinci büyük yapıtı olan iki yeni bilim üzerine incelemeler bu arada bitirip sansürden kaçırmak için Hollanda'da bastırmıştır. 1638. Bu yapıtta geliştirilen mekanik hareket öğretisiyle düşme teorisi modern fiziğin temeli olmuşlardır. Galilei'nin hayat ve yapıtı modern düşüncenin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Kilise ile modern düşünce arasındaki savaşın kesin bir evresi Galilei'de sona ermiştir. Gerçi Galilei'yi mahkum etmekle zaferi kazanmış olan kilisedir gibi görünür ama bu sadece bir görünüştür. Gerçekte zaferi kazan Galilei idi. Çünkü Galilei'nin mahkum olması onun bilim idealinin hızla yayılmasının önüne geçememiştir. Bu ideal daha onun yaşadığı günlerde bütün genç araştırıcılar kuşağının malı olmuştu. Ondan sonra da bütün uygar dünyanın malı olacaktır. Rönesans yeni bilgilere vardıracak yeni bir yöntem ararken skolastiğin kullandığı formel mantığa, bu arada da özellikle sliozim tasım yöntemine tepkiyle işe başlamıştı. Galilei de yöntem konusundaki incelemelerine formel mantığı eleştirmeyle başlar. Ona göre de formel mantık düşüncelerin akışını düzenleme ve düzeltmede çok işe yarıyor ama yeni doğrulara, yeni bilgilere ulaştırmada hiç de verimli değildir. Ayrıca kendisinden önce Aristoteles mantığına karşı gelenler de pek verimli olamamışlardır. Çünkü bunlar sliozim yöntemine tepkide bulunurken Telesius örneğinde görüldüğü gibi tek yanlı bir empirizme de düşüyor, bunun gerçekleşmesinde de boş iddialardan ileri geçemiyorlardı. İmdi Galilei'de yeni bilgiler edinmek için sliozim yönteminde yapıldığı gibi düşüncenin içinde kapalı kalmamak, doğanın kendisine yönelmek, deneyi temel olarak alıp buradan başlayarak sistemli gözlemlerle ilerlemek gerektiğinde kendisinden öncekilerle birleşir. Ancak onu bu kendisinden öncekilerden ayıran şey, aynı zamanda kendisiyle aynı yolda yürüyen Kepler'i bunlardan ayırmak gerekir. Galilei'nin yalnız Aristotelesçi mantığa karşı gelmek ya da yeni bir yöntem tasarısını ileriye sürmekle kalmayıp uzun ve yorucu çalışmalardan sonra gerçekten işe yarayan, gerçekten yeni bilgilere vardıran bir yöntem geliştirmiş olmasıdır. Bu yöntemin özelliği, deney ile matematik düşünceyi birbirinden bile birleştirmiş olmasıdır. Bu yöntem anlayışında duyularla kavradığımız deney, araştırmanın biricik temelidir. Bundan sonra düşünce, ölçüye dayanan gözlemler ve deneyimler yaparak, fenomenler arasında bağlantılar kurarak, doğayı kavrar ve böylelikle bizi salt deney bilgisinde kalmaktan kurtarıp tanıtlanabilen bir bilime yükseltir. Buna göre doğayı yalnız duyuların gözüyle görmek yetmez. Tek başına düşünme içinde kalarak yapılacak spekülasyonlar da yetişmez. Algılanan şeyleri kavramlar halinde derleyip sınıflamakla da yetinilemez. Doğayı gerçekten kavramak, doğa alanında gerçekten yeni bilgilere varmak istiyorsa yapılacak şey, fenomenleri matematik ile çözümlemektir. Gözlerimizin önünde serili bulunan doğa büyük bir kitap gibidir. Ancak yazılmış olduğu dili biliyorsak bu kitabı okuyabiliriz. Bu kitap da matematik diliyle yazılmıştır. Onun harfleri üçgenler, kareler, daireler ve öteki geometrik şekillerdir. Bu şekilleri bilmeden doğanın hiçbir şeyini anlayamayız. Bu düşünceleriyle Galilei, kendisinden önce de ileri sürülmüş olan bir yöntem anlayışına bilimsel araştırmada deneyden kalkmak, yani tüme varımı, indiktio kullanmak gerektiği savına yeni bir ışık getirmiş oluyordu. Ona göre empirizmin anladığı gibi olan tüme varım hiçbir zaman değeri olan bilgilere vardırılamaz. Çünkü böyle bir tüme varımın tam olması için bütün hallerin gözden geçirilmesi gerekir. Bu da yersiz bir iştir. Bu hallerin sayısı sonsuz olup da hepsi gözden geçirilmiyorsa o zaman da tüme varım eksik kalır. Dolayısıyla da güvensiz olur. Tek tek halleri sayıp gözden geçirmekle yetinen bir tüme varım hiçbir zaman tümel geçerliği olan önermeler ortaya koyamaz. İmdi Galilei'ye göre yapılacak şey araştırılacak olaydan bağımsız olarak bir ana önerme kurmak, sonra bir varsayım, hipotesis olarak ortaya konmuş olan bu önermenin tek tek hallerde gerçekleşip gerçekleşmediğini gözlemler ve deneyimlerle kontrol etmektir. Başka bir deyişle, önce tanıtı verilmemiş, doğruluğuna baştan inanılması gereken, araştırmaya kılavuzluk edecek bir önerme ileri sürülecek, sonra da tek tek olgular bu kılavuz önermeyi destekliyor mu buna bakılacak.